Ayrım 2.
Türkler dünyaya yayılıp tarih boyunca küresel davranmışlar ama baskı ve sömürüye dayanan günümüzdeki kapitalist küreselleşmeye ve onun tarihsel kökleri olan köleci ve feodal despotluğa her zaman karşı durmuşlardır. Bu karşıtlık geleneklerine, toplumsal ahlakına ve yaşam biçiminin oluşturduğu dünya görüşüne dayanan doğal ve tarihsel bir tepkidir. Türk varlığına ve onu ayakta tutan kültüre, geçmişten bugüne sürdürülen saldırının nedeni, doğallığı nedeniyle bu tepkinin güçlü olmasıdır. Bugün yaygınlaştırılarak sürdürülen antimilliyetçi propagandadan ya da yeni tanımıyla paramiliter milliyetçilik suçlamalarından etkilenilmemelidir. Küreselcilik adıyla milliyetçilik yapanlara, yani emperyalist merkezlere karşı az gelişmiş ülkelerin yürütebileceği tek mücadele biçimi olan milliyetçilik, içine her türlü siyasi eğilimi alan bir demokrasi mücadelesidir. Türk devrimi ve Atatürkçülük bu mücadelenin en üst örneğidir. Unutulmamalıdır ki emperyalistlerin ve işbirlikçilerin milliyetçiliği dünyayı daha çok sömürme amacına yönelikken, az gelişmiş ülkelerin milliyetçiliği sömürü ve baskıya karşı durmaya ve kendini korumaya yöneliktir. Demokratik ve barışçı olmasının nedeni budur. Doğaya verilen önem. Ulusu oluşturan temel koşullardan biri olan ruhsal şekillenme birliği, Türklerde çok eski ve geniş bir tarihe dayanır. Bu nedenle anlamlı bir derinliğe ve olgunluğa sahiptir. Yaşam ve doğa koşullarının zorunlu sonuçları olarak ortaya çıkan ve çok uzun deneyimler sürecinden geçerek günümüze ulaşan sosyal ve kültürel değerler özgün ve yüksek niteliklidir. Toplumun çıkarlarını gözeten kamucu anlayış her dönemde temel alınmıştır. Mülkiyet duygusu bu anlayış üzerinde biçimlenmiş ve paylaşımcılık esas alınmıştır. Eşitlik ve özgürlük neredeyse bir tutku halindedir. Örgütlenme becerisi yüksek, yasallık, töre esastır. Yaşamı ve doğayı tanımaya, ona saygı göstermeye üst düzeyde önem verilir. Atılganlık, dayanışma ruhu ve kimliği koruma yeteneği yüksektir. Hoşgörü ve barışçılık, kadın ve çocuğa verilen önem, konukseverlik, adalet duygusu, kendine özgü özelliklere sahiptir. Bunlar Türk kimliğinin temel ögeleridir. Orta Asya bozkır insanı yaşayabilmek ve varlığını sürdürebilmek için doğanın kendisine dayattığı zor ve acımasız koşulları dikkatle izlemek ve ona bilinçle uyum göstermek zorundadır. Bozkır insanı olanaklarını, direnme gücünü ve yeteneklerini sürekli gözlemeli ve geliştirmelidir. Çevre koşullarını ve bu koşulları yaratan nedenleri bilmeli, gerekli önlemleri zamanında ve eksiksiz biçimde almalıdır. Neolitik çağ cilalı taş insanı için ateş insanı ısıtır, yiyeceğini pişirir, onu kötü ruhlardan korur ama bir anda her şeyini de yok edebilir. Su, yaşamın ve sonsuz akışın simgesidir. Gökten düşen su ateşi söndürür ama bitkilere de can verir, hayvanlarının beslenmesini sağlar. Taş, ölümsüz kalıcılığa sahiptir. Bu nedenle töreleri gelecek kuşaklara taşıyacak yazılar ona yazılmalıdır. Ağaç ise ölüm ve yaşam evrelerini temsil eder. Sürekli gelişme yeteneğinin bir simgesidir. Bu nedenle çok değerlidir. Hayvanın her türüne saygı gösterilmelidir. İnsan onlarsız bir şey yapamaz, yaşamını sürdüremez. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 1. Cilt 1995 İstanbul sayfa 358. Çok eski çağlara dek giden bozkır kültürünün doğayla iç içe geçip onunla bütünleşen bir derinliği vardır. Bozkır insanı doğayla kaynaştığı için duru ve önyargısız, yaşamdan kopmadığı için de devrimcidir. Doğayla uyumlu yaşamak, yaşamın kurallarını kavramayı, bu kavrayış da dünyayı tanımayı ve anlatmayı sağlayan bir düşünce zenginliği yaratır. En somut gerçek doğa ve yaşamın kendisidir. Bu gerçeğe uyum, bozkır insanını sürekli yeniler ve geliştirir. Onu olay ve olgular karşısında bilinçli ve direngen kılar, devrimci yapar. Orta Asya insanları bu özellikleriyle yaşamın kurallarını kavramış doğal filozoflardır. Yeni Sey Türkleri, sincabın kürkünün gri renge dönüşmesini baharın gelişi olarak kabul eder. Kuş, yol gösterdiğinden Hunlar için uğurlu bir hayvandır. Bulgar Türkleri, köpek ulumasını güven, bereket ve bolluk habercisi olarak sevinçle karşılar. Eski Türklerde kurt, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi, kutsal bir hayvandır. Günümüzde Sivas ve Tokat'ta bir yolcunun önüne tavşan çıkarsa kötüye, kurt çıkarsa iyiye yorulur. Yakutlarda guguk kuşu ölüm, dağ tavuğu yağmur, tavşan kuraklık habercisidir. Eski Türkler yaşlı ve ulu bir ağacın yanından geçerken ellerini birbirine bağlar, diz çöker ve böylece ona saygısını sunar. Ulu bir ağacın altına saygısızlık olur gerekçesiyle asla uzanmaz. Anadolu'da ağaç kültürünün kalıntıları hala yaşamaktadır. Adana Dört Yol ve Çay arasındaki Cennet Ana adı verilen yerdeki ulu ağaç, hasta çocuklara öptürülür, tahtacı kadınlar ulu ağaca sarılarak kısırlıktan kurtulacaklarına inanırlar. Yörük boylarında kutsal sayılan ağacın altında yere uzanılmaz. Eski Türk inancına göre ulu bir ağaç, toprağın derinliklerine giden kökleri ve göğe uzanan dallarıyla gücün ve sonsuzluğun simgesidir. AGE sayfa 359-360. Türklerin doğaya verdiği önem, ilkelliğin göstergesi boş inançlar ya da güçsüzlüğün yol açtığı tapınma duyguları değildir. Her inancın yaşamı kolaylaştıran somut bir sonucu vardır. Tarihte ilk kez Türklerin bulup kullandığı takvim, Osman Turan, Belleten, sayı 35, sayfa 305, AK Doğan Avcıoğlu, AGE, sayfa 363. Doğayla oluşturulan birlikteliğin onlara sağladığı bir kazanımdır. Ünlü 12 hayvan takvimine göre her ayı bir hayvan temsil eder. Anadolu yörüklerinin kullandığı takvim tümüyle hayvanların yaşam ritmini yansıtır. Bu takvime göre hayvanların gündüz gölgede uyuduğu, gece otladığı eşme ayı 20 Temmuz ile 1 Eylül arasıdır. Bu ayı aralığa kadar süren ve hayvanların gündüz otladığı, gece uyuduğu kara yatak ayı izler. Sonra hayvanların çardak ahırda tutulduğu Mart'a kadar süren çardak ayı, daha sonra da göç ayı gelir. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları, 1. cilt 1995, İstanbul, sayfa 363. Doğayla kaynaşma ve ona gösterilen uyum, Türklere etkisi günümüze dek gelen, barışçı ve eşitlikçi, adalete, sözde dürüstlüğe ve insana önem veren bir dünya görüşü kazandırmıştır. Yaşam hakkı kutsaldır ve insanla sınırlı değildir. Hayvanlarla, hatta bitkilerle olan ilişkilerde bile onların yaşam hakkına saygı gösteren sanki bir sözleşme yapılmıştır. Hayvana karşı verilen savaş, avın, aynı insanlar arasındaki savaş gibi kuralları vardır. Gereksiz hayvan öldürülmez, fazla kan akıtılmaz, hayvanın kemiği kırılmaz. AGE sayfa 366. Aynı kurallar askeri savaşlarda da geçerlidir. Türklerde toplu öldürme, işkence, soykırım yoktur. Savaş, boyun ya da kavmin varlığını sürdürmek için yapılan ve zorunlu kalmadıkça girişilmeyen bir eylemdir. Barışı korumak esastır. Haklı olmayan savaş topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Eski Türk inancında Türk'ün tanrısı barış ve dostluğun tanrısıdır. Toplum düzenini anlatan il sözcüğü barış anlamına gelir. Savaşa girmemek için sonuna dek dayanç, sabır gösterilir. Ancak girildiğinde de büyük bir atılganlıkla savaşılır. Savaşta yenilene, eğer kural dışı savaşmamış ve katliam yapmamış ise ceza verilmez, aç bırakılmaz, kötü davranılmaz. Uluslararası barışa önem verilir ve bu barışın korunması için sorumluluk yüklenilir, koruyucu gibi davranılır. Bu anlayış Çin denizinden Avrupa'ya dek çok büyük bir coğrafyayı uzun yıllar boyunca bir barış alanı haline getirir. Türklüğün esasları, Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 48. Eski Türklerde hukuk. Orta Asya Türkleri çok eski zamanlardan beri yargıda eşitliği temel alan, hızlı işleyen, herkesin kolayca anlayabileceği adil bir hukuksal düzen kurmuştur. Uluslararası hukuktan aile ve mülkiyet hukukuna dek toplumun tüm sorunlarını kapsayan yasal düzenlemeler, töreler kendi dönemi kadar sonraki dönemleri de etkilemiş ve hemen tüm Türk toplumlarına esin kaynağı olarak köklü bir toplumsal ahlak anlayışı oluşturmuştur. Orta Asya'da toplumun genel çıkarını etkileyen alanlarda kamu mülkiyeti yaygındı, ancak yerleşik bir kişisel mülkiyet kavramı da vardı. Otlaklar ortak, hayvanlar ve bahçeler, evler, zanaat araçları kişisel mülklerdi. Hayvanlara vurulan damgalar onların sahiplerini belli ederdi. Mülkiyeti ilgilendiren konularda bir sözleşme, bıçgas, yapılır ve taraflar bu sözleşmeye kesinlikle uyardı. Sözleşmeler törenle yapılan, özgür iradeye dayanan yükümlenmelerdi. Bu yükümlenmeye ant denilirdi. Tarih 1, Kemalist Eğilimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 4. Basım 2000, sayfa 46. Türkler, ant koşullarına ve Baçı adı verilen uluslararası sözleşmelere çok önem verirlerdi. Sözünü yerine getirmeme, yani Baçılarla kabul edilen yükümlülüklere uymama asla düşünülemezdi, en büyük ayıp sayılırdı. Eski Türklerin hukuk sisteminde ayrımsız herkesin sorumlu olduğu ceza yasaları vardı. Yasalar, sıkı düzene bağlı, disiplinli bir güvenlik örgütü aracılığıyla ödünsüz uygulanırdı. Hızlı ve adil karar veren mahkemeler suçluları ayrım yapmadan yargılardı. Gözaltı süresi 10 günden fazla olamazdı. Vatana ihanet, savaşta gevşeklik, ülke çıkarlarını yabancı ülkelere karşı korumama, elçilik görevlerinde kusur, ağır siyasi suçlar, cinayet, ırza geçme, bağlı atı çalma, soygun, ağır adi suçlardı ve cezası ölümdü. Genç kızları aldatanlar yüksek mal ve tazminat ödemeyle cezalandırılır. Adam yaralayanlar yaranın durumuna göre ceza öder. Bağlı olmayan atı çalanlardan çaldığı at sayısının 10 katı ceza alınırdı. Bu suçlar hafif adi suçlardı. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1956, sayfa 349. Suç ve cezanın sınırları herkese eşit uygulanan, kolay anlaşılır bir hukuksal düzen içinde tanımlanmıştır. Yasama yetkisini kullanan hakimler ve uygulamada görev yapan güvenlik görevlileri toplumun en saygın kişileridir. Yetkileri ve sorumlulukları yüksektir. Karar vermede özgürdürler, ancak düzenli bir denetim altındadırlar. Devletin iç güvenlikle ilgili olarak her boyutu düşünülmüş ve iyi işleyen örgütlenmesine karşın, toplum düzenini ve sosyal huzuru sağlayan gerçek güç, bireylerin edinmiş olduğu ve köklü geleneklere dayanan toplumsal alışkanlıklar, insanların birbirlerine gösterdikleri saygıdır. Adli önlemlere, kolluk güçlerine çoğu kez gerek duyulmaz, toplum kendi dengesini kusursuz bir biçimde korurdu. Venedik'in İstanbul elçisi Marsantonio Barbara bu dengeyi 16. yüzyıl Osmanlı toplumu için şöyle anlatıyordu. Geceleri kent güvenliğinin sağlanması için bir elinde bir sopa, diğer elinde bir fener bulunan tek bir görevli bile yeterli olmaktadır. Geceleyin evim soyulacak korkusu olmadan güven içinde uyuyabilirsiniz. Zira o sopalı fenerli adam tek başına, örneğin Paris'teki gece polisi yüzbaşısından ve onlarca yardımcısından daha çok güven vermektedir. Böyle bir güvenli sakinliğe görmeden inanmak pek mümkün değildir. Türkler, Stefani Yerasimos, Doruk Yayınları 2002, sayfa 28. Eski Türkler, ilkeleri ve kendine özgü kuralları olan gelişkin bir kamu hukukuna sahipti. Uluslararası anlaşmalara çok önem verilir. Bu anlaşmaların devletin çıkarları ve iç hukukla çelişmemesine özen gösterilirdi. Bu konuda o dönem için oldukça ileri bir anlayışları vardı. Uluslararası ilişkiler anlaşmalarla belirlenir ve bunlara kesinlikle uyulurdu. Anlaşmaya uymak ahlaki bir borçtu. Yerine getirmeyen ya da bozan devletler cezalandırılırdı. Uluslararası anlaşmalarda anlaşma yapıldıktan sonra ortaya bir köpek salınır ve hayvan kemiğinin kırılmasına asla izin vermeyen bir geleneğe sahip olunmasına karşın köpek kılıçla parçalanır ve her kim ki anlaşmaya sadık kalmazsa yazgısı bu köpek gibi olur denirdi. Kök Türkler, Sencer Davitçioğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 72. Kemiği kırılan varlığın bir daha dirilemeyeceğine inanıldığından onlara göre bu çok büyük bir bedeldir. Milattan sonra 578'de tahta çıkan Bizans İmparatoru Tiberius'un önceki anlaşmalara uymaması nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmek için gönderdiği heyete Göktürk Devleti'ni temsil eden Uçbey Tarhan şunları söylemişti. Yaptığımız anlaşmalara uymuyorsunuz. Siz ve sizi gönderen imparatorunuz bizi aldatmak amacındasınız. Açık konuşacağım çünkü yalan söylemek, yapılan anlaşmaya uymamak bizim adetimiz değildir. Bize sürekli barıştan, dostluktan söz ediyorsunuz ama bize isyan eden Avar Hunitlerle ittifak yapıyorsunuz. Anlaşmaya uymamanın hesabını imparatorunuzdan soracağız. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 47. Anlaşmalara uymak eski Türklerde o denli önemlidir ki onların anlayışına göre barış esastır ve savaş her zaman anlaşmaların bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir olaydır. Türk tarihinin ana hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1956, sayfa 349. Devletler hukukunu ülke adına temsil eden elçiler çok önemli görevlilerdir. Onların güvenliği her koşulda ve eksiksiz sağlanmalıdır. Elçiyi korumak bir devletin namusudur. Öyle ki elçiye zeval olmaz özdeyişi atasözü haline alarak bugüne dek gelmiştir ve hala kullanılmaktadır. Devletler hukuku anlayışının temel ve değişmez kuralı ülke çıkarlarının korunmasıdır. Yabancı ülkelere gönderilen elçiler, önem verilen ve saygı gösterilen görevlilerdir. Ancak ülke çıkarlarını dışa karşı korumada safsaklama, ihmal ya da güveni kötüye kullanma, ihanet içine girerlerse ölümle cezalandırılırlar. Her şey ülke ve vatan içindir. Kutsal bir kavram olan vatan için yaşam dahil tüm sevgili varlıklar feda edilir. İl, yani millet, gök tanrının yeryüzündeki gölgesi, vatan da bu gölgenin yaşadığı topraktır. Türkler nereye giderlerse gitsinler, vatanlarını asla unutmazlar. Yaşam biçimlerini, iç hukuklarını ve kimliklerini olağanüstü bir yetenekle korurlar. En zor koşullarda bile töreyi yaşatmanın bir yolunu bulurlar. Aile düzeni ve kadının toplumdaki yeri. Nikaha ve tek eşli evliliğe dayanan Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 47. Aile düzeni, Türk toplumuna çok eski dönemlerde yerleşmiştir. Nikah, törenle gerçekleştirilen ve özellikle köy düğün geleneğinin tarihsel köklerini oluşturan önemli bir olay, bir tür sözleşmedir. Nikah için ana ve babanın onayı şarttır. Evlenen erkeğin gelinin ana babasına bir miktar mal vermesi gelenektir. Başlık adıyla günümüze dek süren bu gelenekte verilen mala kalınk denirdi. Gelin, gittiği ailenin hak sahibi bir üyesi olur. Kocasının ölmesi durumunda malların ve çocukların yetki, velayeti ona kalırdı. Yaş farkı fazla olan evliliklere izin verilmez ve yaşlı kuşaktan erkek, genç kuşaktan bir kadınla evlenemezdi. Çin belgeleri Juldok 1-9, Sencer Davitçioğlu, Kök Türkler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 168. Türk ailesinde babanın eşiyle paylaştığı baskıcı olmayan reisliği, baskıya dayanan ataerkil aile yapısından farklıydı. Ev, Batılılar ve Araplarda olduğu gibi yalnız kocaya ait değil, koca ile karının ortak malıydı. Bu nedenle evin erkeğine evin reisi, evine kadınına da ev kadını denirdi. Ailede babanın olduğu kadar ananın da sözü geçerdi. Ana soyu ile baba soyu değerce birbirine eşitti. Eşitlik babanın saygınlığının ve ona verilen değerin azalması anlamına gelmez. Tersine ona saygıya dayalı, içtenlikli ve daha güçlü bir yetki, otorite kazandırırdı. Eski Türkler için büyüyüp yetiştikleri ve baba ocağı, törkün dedikleri aile çok önemliydi. Ocağın ateşinin hiç sönmemesi, diriliğin sürdürülmesi gerekirdi. Bunun için büyük ve ortanca kardeşler evlenip ocaktan ayrılırlar, ancak küçük kardeş kalırdı. Belirli aralıklarla tüm kardeşler aileleriyle birlikte baba ocağında toplanırlar, ataya, babaya saygı törenleri yapılırdı. Türkler yurtları gibi baba ocaklarını asla unutmazlar, çok uzakta bile olsalar ona olan saygılarını güçlü bir bağlılıkla sürdürürlerdi. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları 2001, sayfa 178-179. Eski Türklerde aileye gelin gelen kadına her zaman sahip çıkılır, dul kaldığında kocasının bekar kardeşlerinin onunla evlenmesi, kayın alma, toplumsal bir görev olarak kabul edilirdi. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 46. Bu davranış başka toplumlarda görülen malların bölünmemesini amaçlayan bir girişim değil, doğrudan kadına gösterilen saygı ve sahiplenmenin bir ürünüydü. Böyle olmasa töre, kadının miras hakkını kısıtlayan bir biçimde düzenlenir, mirasın bölünmesi böyle önlenirdi. Tarihte hiçbir toplum kadını Türkler kadar erkekle eşit saymamış ve hak tanımamıştır. Her iki cinsin kendilerine ait, karşı cinsin yerine getirmek zorunda olmadığı görev ve sorumlulukları vardı. Birbiri içine girmekle beraber kadının ağırlıklı görevi aile içinde, erkeğin ise dışındaydı. Buna karşın her cins aynı eğitimden geçer, cinsler arasında ayrım toplumun tüm kesimlerinde yatsınırdı. Kadının toplum içinde önemli bir yeri vardır. Bu önem, Dede Korkut'ta, kadın kendini överek adam olmaz. Ancak güzel düşünür, güzel konuşur ve kocasına iyi öğütlerde bulunursa yücelir. Kocası onu dinler biçiminde ifade edilmiştir. Orta Asya Tarih ve Uygarlık Jean-Paul Rox Kabalcı Yayınları 2001 sayfa 273. Irk Bitig'de babanın emir, annenin öğüt verdiği görülür, çocuk isteğine göre birine ya da ötekine uyardı. AGE sayfa 273. Kadın örtünmez, haremde kalmaz, erkeğin gittiği hemen her yere giderdi. Erkeklerle bayramlara, şölenlere ve içkili toplantılara katılır, onlarla birlikte kımız ya da şarap içebilir, kendisi de şölen düzenler, davetler verebilirdi. Erkek gibi ata biner, ok atar, okyüz arabası kullanırdı. Çin kaynaklarına göre kocaları dama oynarken onlar futbol oynar, pazara gittiklerinde paketleri kocaları taşır. AGE sayfa 273 ve açık bir kibarlıkları vardır. AGE sayfa 273 ama gerekirse ava ve savaşa da giderlerdi. Arap gezginci İbn Arab Sah, Türk kadınları için erkekler gibi savaşıyor, kafirlerin üzerine 4 nala at sürüyorlardı diye yazar. AGE sayfa 273. Kadınların bu denli özgür ve cinsler arasında farklılıkların az olması, Türk kadınlarının kendilerine özen göstermediği, süs ve güzelliklerine dikkat etmediği, cinselliğe önem vermediği anlamına gelmez. Giysileri son derece renkli ve süslüdür, zarafete ve alımlılığa önem verirler, beğenilmeyi severler ve güzellikleriyle ilgili övgüleri memnuniyetle kabul ederler. Serbestçe kullandıkları özgürlüklere sahiptirler ama son derece iffetlidirler. Ünlü İtalyan gezgini Marco Polo, Bir Seyahatname klasiği olan İl Milyon adlı yapıtında Türk kadınlarının ahlaki temizliğini över ve onların tüm dünyanın en temiz ve ahlaklı kadınları olduğunu söyler. Tarihte Türklük, Profesör Doktor Lazio Rassogni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, sayfa 58. Tedirgin etme, taciz, kadına saldırganlık, tecavüz, evlilik dışı ilişki, zina gibi cinsel suçlar Türk toplumunda yok denecek kadar azdır. Kadına saldırının Türk hukukundaki cezası ölümdür. Cinsel saldırıya uğrayan kadın toplumdan dışlanmaz, ona sahip çıkılır. Evlilik dışı çocuğu ne olursa kadın bir ağaçla evlendirilir, çocuk bu yolla meşrulaştırılır. Günümüzde töre cinayeti adı verilen olayların Türk töresiyle bir ilgisi yoktur. Basında sıkça kullanılan bu tanım herhalde Türk geleneklerini yıpratma amacını taşımalıdır. Saldırıya uğrayan kadına sahip çıkılırken namusunu korumayan kadın hoş görülmez. Eski Türk inancına göre doğum tanrısı Ayzıt, ne denli yalvarırlarsa yalvarsınlar, namusunu korumamış kadınların yardımına gelmez. Türklüğün esasları, Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları, İstanbul, sayfa 182. 10. yüzyılın ünlü coğrafyacısı Al-Balhi, Kitab Al-Bad Val-Tarih adlı yapıtında Türklerde kadının erkeğe eşit olduğunu, toplumsal yaşamın her alanında varlığını sürdürdüğünü ve beğendiği erkeğe evlenme teklif edecek kadar özgür olduğunu yazar. Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Profesör İlhan Arsel, Kaynak Yayınları 5. basım 1999, sayfa 243. 12. yüzyıl tarihçilerinden İbn Cübeyr, Türk ülkelerinde kadına gösterilen saygıyı başka hiçbir yerde görmediğini söyler. AGE, sayfa 243. Cübeyr'in saptaması, Türk tarihinin Osmanlı'nın son 300 yılı dışında hemen her dönem için geçerlidir. Türklerde kadına saygı içtenliksiz bir kibarlık değil, yaşam biçimine verilen doğal bir tepkidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadının toplum içindeki yeri konusundaki düşünceleri ve gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler bu davranışın en somut örneğidir. 29 Nisan 1935'te Yoksul Kadınlar Cemiyeti ve Kadın Esirgeme Kurumu hakkındaki görüşlerini açıklarken şunları söylemiştir. Yoksul kadın, hiçbir şey olmayan kadın olarak algılanmaktadır. Oysa kadın denilen varlığın kendisi başlı başına yüksek bir varlıktır. Ona yoksul demek, onun bağrından kopup gelen insanlığın yoksulluğu demektir. Eğer insanlık bu halde ise kadına yoksul demek uygun görülebilir.